Ayrım 32.
Yaşamındaki diğer kadın ise ablası Elizabeth. Umarım onunla hiç karşılaşmam. Lou Salome kadar zorlu bir kadın gibi görünüyor ve muhtemelen de daha bayağı. Bugün benden Berta'yı bağırsakları hareket halinde bezli bir bebek olarak hayal etmemi istedi. Onu şaşı gözleriyle ve bükük boynuyla bana bakarken düşünecek ve ona ne kadar güzel olduğunu söyleyecektim. Bugün onunla ilgili kurduğum her fantezi için ayakkabımın içine bir cruiser koymamı ve bütün gün o halde yürümemi istedi. Bütün bunlar nereden geliyor aklına? Bitmez tükenmez bir kaynağı var galiba. Hayır diye bağırmak ve kendimi çimdiklemek, her fanteziyi sayıp bir deftere kaydetmek, ayakkabımın içinde bozuk parayla yürümek, Schönerer'e bağış yapmak, kendime işkence çektirdiğim için kendimi cezalandırmak, çılgınlık. Bastıkları yerdeki tuğlaları iyice ısıtarak ayılara iki ayak üstünde durmasını ve dans etmesini öğrettiklerini duymuştum. Bu yaklaşımdan farklı mı sanki? Bu dahiyane cezalandırma yöntemleriyle zihnimi ıslah etmeye çalışıyor. Ama ben bir ayı değilim ve benim aklım hayvan eğitme tekniklerini yarıda bırakacak kadar zengin. Bu çabalar başarısız, ayrıca da alçaltıcı. Ama onu suçlayamam. Doğrudan doğruya semptomlarımın üstüne gitmesini ondan ben istemiştim. Kaprisime uyuyor. Bu çabalara yüreğini koymuyor. Sürekli olarak büyümenin rahatlamadan çok daha önemli olduğunu söylüyor. Bunun başka bir yolu olmalı. Friedrich Nietzsche'nin Dr. Breuer'le ilgili notlarından alıntılar. 9-14 Aralık 1882. Sistem. Yemi. Bugün bir süre bu yeme yakalandım. Joseph'in bastırdığı öfkenin, çektiği bütün zorlukların arkasında yatan neden olduğuna inandım. Onu kışkırtmak için elimden geleni ardıma koymadım. Belki ihtirasların uzun süreli bastırılması, yaşadığı güçlükleri değiştirip zayıflatabilir. Kendini iyi biri olarak gösteriyor. Kimseye zarar vermiyor. Yalnızca kendinden ve doğadan başka kimseye. Sırf pençeleri yok diye kendilerine iyi diyenlerden biri olmaktan vazgeçirmeliyim onu. Ben cömertliğine güvenmeden önce onun lanetlemeyi öğrenmesi gerek. Hiç öfke duymuyor. Birinin onu incitmesinden bu kadar mı korkuyor? Kendisi olmaya cesaret edememesinin sebebi bu mu? Neden yalnızca küçük mutlulukların peşinden koşuyor? Ve buna da erdem diyor. Bunun asıl adı korkaklıktır. Uygar, kibar ve görgülü bir adam. Vahşi tabiatını ıslah etmiş. İçindeki kurdu kuzuya çevirmiş. Ve buna ılımlılık diyor. Bunun asıl adı vasatlıktır. Artık bana inanıyor ve güveniyor. Onu iyileştirmek için bütün çabayı göstereceğime dair ona söz verdim. Ama bir hekim, bilge gibi önce kendini iyileştirmelidir. Ancak o zaman hastası kendini iyileştiren adamı görebilir. Ama ben henüz kendimi iyileştiremedim. Daha da kötüsü, Joseph'i boğan sıkıntılar benim de boğazıma çökmüş durumda. Bu şekilde susarak asla yapmayacağıma yemin ettiğim bir şeyi mi yapıyorum yoksa? Bir dosta ihanet mi ediyorum? Kendi zaafımı ona anlatsam mı? O zaman bana olan güvenini kaybeder. Bu ona zarar vermez mi? Kendimi iyileştiremiyorsam onu nasıl iyileştireceğim diye sormaz mı? Yoksa benim derdime düşer de kendisininkiyle boğuşmaktan vaz mı geçer? En iyisi susmak mı? Yoksa ikimizin de aynı dertten muzdarip olduğunu kabul edip çözüm bulmak için güçlerimizi mi birleştirmeli? Bugün onun ne kadar değiştiğini gördüm. Eskisi kadar karmaşık yollara başvurmuyor ve artık yaltaklanmıyor. zayıflığımdan söz ederek kendini güçlendirme çabasına girmiyor. Semptomlarına karşı cephe savaşı açmak, bunu benden özellikle istiyor. Sığ sularda debelenmenin şimdiye kadar başıma gelen en berbat şekli. Ben yükseltici olmalıyım, alçaltıcı değil. Yanlış bir şey yaptı diye her seferinde zihnine şamar atılacak bir çocuk gibi davranmak, onu alçaltmak demek. Ve bu benim de alçalmam demek. Eğer bu iyileştirme tarzı iyileştiriciyi alçaltıyorsa, hastayı yükseklere taşıma ihtimalinden söz edilebilir mi? Daha yüce bir yol olmalı. Friedrich Nietzsche'den Lou Salome'ye mektup. Aralık 1882. Sevgili Lou, bana öyle mektuplar yazma. Bu sefillikle ne ilgim var benim? Keşke kendini benim gözümde yüceltsen de ben de seni aşağılamak zorunda kalmasam. Ama Lou, bana ne biçim mektuplar yazıyorsun? Bu tür mektupları ancak intikam ve hırsla dolu liseli kızlar yazar. Bu zavallılıkla ne ilgim var benim? Lütfen şunu anla. Senin benim gözümde yükselmeni istiyorum, kendini küçük düşürmeni değil. Bu halde olmanın asla affedilemeyecek bir durum olduğunu kavrayamazsan ben seni nasıl affederim? Hayır sevgili Lou. Affetme aşamasından henüz çok uzaktayız. Sen 4 aydır beni taciz ederken ben bağışlamayı yüreğimden söküp atamam. Hoşça kal sevgili Lou. Seni bir daha görmeyeceğim. Ruhunu bu tür eylemlerden koru. İnsanlara karşı iyi ol. Özellikle dostum Paul Rie'ye bana yapamadığın iyiliği yap. Bu dünyayı ben yaratmadım Lou. Keşke ben yaratmış olsaydım. O zaman aramızda olup biten her şeyin suçunu yüklenebilirdim. Hoşça kal sevgili Lou. Mektubunu sonuna kadar okumadım. Ama zaten okuduğum kadarı bana yetti. Friedrich Nietzsche. Olduğumuz yerde sayıyoruz Friedrich. Benim durumum gittikçe kötüleşiyor. Masasında oturmuş yazmakta olan Nietzsche, Breuer'in geldiğini duymamıştı. Konuşmaya başlayınca ona doğru döndü. Bir şey söylemek için ağzını açtı ama hiçbir şey söylemedi. Sizi korkuttum mu Friedrich? Doktorunuzun birdenbire odanıza girip de daha kötüleştiği için şikayet etmesi gerçekten şaşılacak bir durum. Özellikle kusursuz bir şekilde rolüne uygun giyinmiş ve profesyonel bir tavırla siyah doktor çantası elindeyken. Ama inanın bana, dış görünüşüm yalnızca bir aldatmaca. Bu kostümün altındaki giysilerim ıpıslak. Gömleğim derime yapışmış bir halde. Bu Berta saplantısı zihnimin içinde bir girdap yarattı. Ne kadar temiz düşüncem varsa hepsini yutuyor. Sizi suçlamıyorum. Breuer sandalyeye oturdu. İlerleyemeyişimiz benim yüzümden. Sizi doğrudan bu saplantının üstüne gitmeye zorlayan bendim. Siz haklısınız. Yeterince derine inmiyoruz. Ayrık otlarını kökünden sökeceğimize yapraklarını koparıyoruz. Evet, hiçbir şeyi kökünden sökemiyoruz diye karşılık verdi Nietzsche. Yaklaşımımızı yeniden gözden geçirmeliyiz. Sizin gibi benim de cesaretim kırıldı. Son seanslarımız sahte ve yüzeysel kaldı. Ne yapmaya çalıştığımıza bir bakın. Düşüncelerinizi disipline sokmak, davranışlarınızı kontrol altına almak. Düşünceleri ıslah etmek ve davranışlara biçim vermek. Bu yöntemler insan doğasına uygun değil. Ah! Bizler hayvan terbiyecileri değiliz. Evet, evet, son seanstan sonra kendimi 2 ayak üstünde dans etmesi için eğitilen bir ayıya benzettim. Bu kesinlikle doğru. Öğretmen insanı yücelten bir kişi olmalı. Oysa son görüşmelerimizde ben sizi de kendimi de alçalttım. İnsan kaygılarına, hayvanlara uygulanan yöntemlerle yaklaşamayız. Nietzsche ayağa kalkıp şöminenin önünde duran sandalyelere işaret etti. Oturalım mı? Breuer yerine geçerken bu odadaki geleceğin ümitsizlik doktorları geleneksel tıp aletlerini kullanmasalar da stetoskop, otoskop, oftalmoskop gibi zamanla kendi teçhizatlarını geliştireceğe benziyorlar diye düşündü. O halde diye başladı Breuer, saplantıma, doğrudan saldırma gibi hatalı öneriyi yapmamdan önceki noktaya geri dönelim. Siz bana Bertha'nın bir sebep değil, bir tür kaçış olduğunu ve Angstrom'un gerçek merkezinin ölüm korkusu ve tanrısızlık olduğunu ileri sürmüştünüz. Belki de öyle. Haklı olabileceğinizi düşünüyorum. Bertha ile ilgili saplantımın yüzeysel şeylere takılıp kalmama sebep olduğu ve daha derin, daha karanlık düşüncelere yer bırakmadığı kesinlikle doğru. Yine de Frederick, açıklamanızı tam anlamıyla tatmin edici bulmuyorum. Birincisi, neden Bertha olduğu hala bir muamma. Kendimi, Angus'a karşı savunabileceğim onca yol varken niye özellikle bu aptal saplantıyı seçiyorum? Neden başka bir yöntem, başka bir fantezi değildi bu? İkincisi, siz Bertha'nın yalnızca benim Angstrom'un özüne yönelecek dikkati saptırmak için kullanıldığını söylüyorsunuz. Ancak saptırmak sözcüğü tam yerine oturmuyor. Saplantımın gücünü açıklamaya yetmiyor. Bertha'yı düşünmek olağanüstü zorlayıcı. Bunun içinde gizli, güçlü bir anlam var. Anlam. Nietzsche elini sandalyesinin koluna hızla vurdu. İşte bu. Dün siz gittiğinizden beri buna benzer bir çizgide düşünüyordum. Söylediğiniz son kelime, anlam, her şeyin anahtarı olabilir. Belki de en baştan beri yaptığımız hata, saplantınızın anlamını ihmal etmek oldu. Bertha'nın histeri semptomlarının her birinin kaynağına inerek iyileştirdiğinizi anlatmıştınız. Ayrıca bu kaynağa inme yönteminin size uygun olmadığını, çünkü Bertha saplantısındaki kaynağın zaten bilindiğini, bu saplantının onunla tanıştıktan sonra başladığını, görüşmeyi kestikten sonra da yoğunlaştığını söylemiştiniz. Ama belki de diye devam etti Nietzsche, yanlış sözcük kullanıyorsunuz. Belki de önemli olan kaynağı değil, yani semptomların ilk ortaya çıkışı değil. Önemli olan semptomun anlamı. Belki de yanıldınız. Belki de Bertha'yı her semptomun kaynağını değil, anlamını bularak tedavi ettiniz. Belki de Nietzsche sözünün burasında sanki çok önemli bir sır veriyormuş gibi fısıldayarak konuştu. Belki de semptomlar belli bir anlamın habercisidir ve ancak bu mesaj anlaşılınca ortadan kaybolacaktır. Eğer böyleyse bir sonraki adımımız belirlenmiş olur. Eğer bu semptomları yok edeceksek önce Bertha saplantısının sizin için ne anlama geldiğini belirlemek zorundayız. Ya sonra diye merak ediyordu Breuer. Bir saplantının anlamını keşfetmek nasıl bir şey olacaktı acaba? Nietzsche'nin duyduğu heyecandan etkilenmiş ve yeni talimatını beklemeye başlamıştı. Ama Nietzsche sandalyesine geri yaslandı. Tarağını çıkardı ve bıyığını taramaya başladı. Breuer iyice gerilmişti. Patlamak üzereydi. Frederick, bekliyorum. Derin bir nefes alarak elini göğsüne bastırdı. Şuradaki, göğsümdeki baskı, burada oturduğum her dakika daha da artıyor. Patladı patlayacak. Akıl yürüterek kurtulamıyorum. Bana nasıl başlayacağımı söyleyin. Kendi kendimin sakladığı bir anlamı ben nasıl keşfedeceğim? Siz hiçbir şeyi keşfetmeye ya da çözmeye çalışmayın diye karşılık verdi Nietzsche. Hala bıyığını tarıyordu. Bu benim işim. Sizin işiniz yalnızca baca temizlemek. Bana Bertha'nın sizin için ne anlama geldiğini anlatın. Bu konuda yeterince konuşmadım mı? Berta çöplüklerinde daha ne kadar yuvarlanayım istiyorsunuz? Her şeyi duydunuz. Ona dokunmak, onu soymak, onu okşamak, evimin yanması, herkesin ölmesi, Amerika'ya kaçmak. Tüm bu ıvır zıvırı tekrar mı duymak istiyorsunuz? Hızla ayağa kalkan Breuer, Nietzsche'nin sandalyesinin arkasında bir ileri bir geri yürümeye başladı. Nietzsche yine ölçülü ve sakin bir ses tonuyla devam etti. Beni etkileyen şey saplantınızın dayanıklılığı. Kayalığa yapışan bir midyenin direnme gücü var onda. Joseph, bir an için onu yerinden kıpırdatıp altına bakabilir miyiz dersiniz? Derim ki, benim için baca temizlemeye başlayın. Şu soruyla ilgili baca temizliği yapın. Bertasız bir yaşam. Sizin yaşamınız nasıl olurdu? Yalnızca konuşun. Mantıklı olmaya çalışmayın. Hatta cümle kurmanız bile gerekmez. Aklınıza ne gelirse söyleyin. Yapamam. Kitlendim kaldım. Sarmalanmış bir yay gibiyim. Hiçbir şeye ayak uydurmaya çalışmayın. Gözlerinizi kapayın ve göz kapaklarınızın ardında neler gördüğünüzü anlatmaya çalışın. Bırakın düşünceleriniz istediği gibi aksın. Kontrol altına almayın. Breuer, Nietzsche'nin sandalyesinin arkasında kaldı ve sandalyeye sıkı sıkı dayandı. Gözleri kapalı, bir zamanlar babasının dua ederken yaptığı gibi bir öne bir arkaya sallanarak yavaş yavaş düşüncelerini mırıldanmaya başladı. Bertasız bir yaşam. Siyah beyaz bir yaşam. Hiç renk yok. Pergel terazi. Mezarlıkta mermer taşlar. Her şey kararlaştırılmış. Şimdiki zamanda, gelecekte burada olacağım. Beni burada bulacaksınız. Her zaman. Tam burada. Bu noktada. Bu doktor çantasıyla, bu giysilerle. Günden güne kararan ve kuruyan bir yüzümle. Breuer derin bir nefes aldı. Sıkıntısı biraz dağılmıştı. Oturdu. Bertasız bir yaşam mı? Başka ne var ki? Ben bilim adamıyım. Ama bilimin rengi olmaz. İnsan bilimde yalnızca çalışmalıdır. Bilim içinde yaşamayı denememelidir. Bir sihrim olsa ve ihtirasım, sihir olmadan yaşayamazsınız. İşte Berta'nın anlamı bu. İhtiras ve sihir. İhtirassız bir yaşam. Böyle bir yaşamı kim sürdürebilir? Birdenbire gözlerini açtı. Siz yapabilir misiniz? Kim yapabilir? Lütfen ihtiras ve yaşamak hakkında baca temizliği yapın, diye ısrar etti Nietzsche. Hastalarımdan biri ebelik yapıyor, diye devam etti Breuer. Yaşlı, buruş buruş, yalnız. Kalbi iyi çalışmıyor ama hala yaşama hırsı dolu. Bir keresinde ona bu hırsının kaynağını sordum. Bana yeni doğmuş, henüz ağlamayan bir bebeği havaya kaldırmak ile ona yaşam tokadı atmak arasındaki an olduğunu söyledi. O gizemli anda, var olma ve kayıtsız kalma anında vaftiz olup tekrar yaşama bağlandığını söyledi. Ya siz Joseph? Ben de o ebe gibiyim. Gizeme yakın olmak istiyorum. Berta için duyduğum ihtiras doğal değil, doğaüstü bir şey. Bunu biliyorum. Ama sihre ihtiyacım var. Siyah beyaz yaşayamam. Hepimizin ihtirasa ihtiyacı var, Joseph, dedi Nietzsche. Dionysos ihtirası yaşam demektir. Ama bu ihtiras sihirli ve değersiz mi olmak zorunda? İnsan ihtirasın efendisi olmanın bir yolunu bulamaz mı? Geçen yıl Engadine'de tanıştığım Budist rahibini anlatayım size. Kendince bir yaşam sürüyor. Uyumadığı saatlerin yarısında meditasyon yapıyor ve haftalar boyu hiç kimseyle görüşmüyordu. Günde bir öğün olmak üzere çok sade bir yemek düzeni vardı. O da başkalarından aldığı bir yiyecek, hatta yalnızca bir elma da olabilirdi. Ama o elmanın karşısında saatlerce meditasyon yaparak onun iyice kızarmasını, sulanmasını ve tazelik kazanmasını beklerdi. O günün sonuna doğru ihtirasla yiyeceğini beklerdi. Buradaki mesele şu, Joseph. İhtirası elden bırakmak zorunda değilsiniz. Ama ihtiras duyacağınız koşulları değiştirmelisiniz. Brewer başını sallayarak onayladı. Devam edin diye üsteledi Nietzsche. Bertha hakkında onun sizin için ne anlama geldiği konusunda daha çok baca temizliği yapın. Brewer gözlerini kapadı. Kendimi onunla kaçarken görüyorum. Kaçarken. Bertha kaçış demek. Tehlikeli kaçış. Nasıl yani? Bertha bir tehlikedir. Ondan önce ben kurallar çerçevesinde yaşardım. Bugün yerleşik kuralların sınırında oynuyorum. Belki de o ebenin anlamı buydu. Yaşamımı havaya uçurmayı, kariyerimden vazgeçmeyi, zina suçu işlemeyi, ailemi yitirmeyi, buralardan göçmeyi. Bertha ile yeni bir yaşama başlamayı düşünüyorum. Brewer hafifçe kafasına vurdu. Aptal, aptalım ben. Bunu hiçbir zaman yapamayacağımı biliyorum. Ama bu tehlikeli tahterevallinin ucunda sallanmanın sizin için cazip bir yanı olmalı. Cazip bir yanı mı? Bilemiyorum. Buna cevap veremem. Ben tehlikeyi sevmem. Cazip olan bir yan varsa tehlikesi olamaz. Sanırım cazip gelen kaçmak. Ama tehlikeden değil, emniyet içinde olmaktan kaçmak. Belki de ben fazla emniyet içinde yaşadım. Belki de Joseph. Emniyet içinde yaşamak tehlikelidir. Tehlikeli ve ölümcül. Emniyet içinde yaşamak tehlikelidir diye mırıldandı birkaç kez Brewer. Emniyet içinde yaşamak tehlikelidir. Emniyet içinde yaşamak tehlikelidir. Bu çok güçlü bir fikir Frederick. O halde Bertha'nın anlamı bu mu? Tehlikeli ve ölümcül yaşamdan kaçmak mı? Bertha benim özgürlük arzum mu? Zamanın kurduğu tuzaktan kaçışım mı? Belki de kendi zamanınızın tuzağından, şu tarihsel anınızdan kaçış. Ama Joseph diye ciddiyetle ekledi. O kadının sizi zaman sınırlarının ötesine taşıyacağı gibi yanlış bir fikre kapılmayın. Zaman durdurulamaz. Bu bizim sırtımızdaki en büyük yük ve en büyük mücadelemiz bu yüke rağmen yaşayabilmek. Brewer ilk kez Nietzsche'nin sesindeki filozof tonuna itiraz etmedi. Bu seferki felsefe daha farklıydı. Nietzsche'nin sözlerini nasıl değerlendireceğini bilemiyordu. Ama bu kez o sözlerin kendisine ulaştığını, onu etkilediğini biliyordu.